Ayrım 7.
Birkaç sene bekleyeceksin Süreyya. Bu yaşlarda ara açılır. Sonra yine kapanır. Ali bir genç kız oldu. Sen ise hala çocuksun diyordu anneannesi. Sen kendine arkadaş istiyorsan gece yatısına Ulus kızını davet et. Neydi adı? Tatiana anneanne. Her neyse işte. Pek terbiyeli bir çocuk. Hem de senin akranın. Çağır onu gelsin hafta sonu bize kalsın. Ali'nin peşini bırak kızım. Onun derdi kendine yetiyor. Tatiana da böylece birkaç hafta sonunu Süreyya ile birlikte Şakir Paşa apartmanında geçiriyordu. Yine böyle bir hafta sonu küçük kızlar odalarında oyun oynarlarken Süreyya su almak için mutfağa gittiğinde anneannesiyle Ayşe teyzesini telaşlı telaşlı konuşurlarken buldu. Bu ne cürettir, nasıl yapabilirler böyle bir şey diyordu Ayşe teyzesi. Mürteciler oldu bitti rahat vermemişlerdir bu memleketi. Koskoca imparatorluğu işte bu kafa yıktı diyordu anneannesi. Babanız da bu kafalardan uzak kalmak için taşındıydı ya adaya. Hakkı ablama bir telgraf mı çeksek ne yapsak, malumat almak için. Emin Paşa işin iç yüzünü herkesten iyi bilir. Aman sen de kızım, böyle meseleler yazılır mı ki telgrafta? Emin Paşa'nın başını belaya mı sarmak istiyorsun? Ahmet Bey'in İstanbul'da bulunmaması kötü oldu. O bizi aydınlatırdı. Ne olmuş, ne olmuş diye sordu Süreyya. Kadınlar çocuğu görünce güldüler. Yok bir şey canım. Nasıl yok, duydum sizi. Anneme babama bir şey mi olmuş? Onlara bir şey olmamış Süreyya. Memlekette bazı sıkıntılar var, sen anlamazsın, daha çocuksun. Süreyya'yı en kızdıran cümleydi bu. Koşar adım salona gitti. Anneannesini sabah çayını içerken okuduğu gazeteyi aldı. Baştan sona inceledi. Gazetede değişik haberler vardı ama evin kadınlarını telaşlandıracak herhangi bir haber bulamadı. Tekrar tekrar okudu. Anneannesinin canını şu evin nahiyesinin Piran köyündeki ayaklanmaya teşebbüs haberi sıkmış olamazdı. Acaba vapur biletlerinin zamlanacağı ihtimali mi okumuştu? Günün en kötü haberi Ardahan mebusu Halit Paşa'nın meclisin içinde Ali Çetinkaya tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiydi. Ama bu haber pek yeni sayılmazdı ki, kaç gündür yazıp duruyordu gazeteler bu konuda. Süreyya olacakları bile bilse Piran köyündeki ayaklanmayı hafife almazdı. Şeyh Said Elazığlıydı ve Nakşibendi tarikatına mensuptu. Büyük koyun sürüleri vardı. Cahil halkın dini duygularını sömürerek servetini her gün biraz daha artırmış ve köyünün otlakları sürülerine dar geldiği için sürüleriyle birlikte Erzurum'un Hınıs ilçesine göç etmişti. Koyun satma bahanesiyle bütün güney illerini gezmiş, halkla tanışmış, hatta Halep'e kadar gitmişti. Sonra da İstanbul'da gizlice kurulan ve gayesi Türk bağımsızlığını sağlamak olan bir komiteye katılmıştı. Şeyh Said kendine bağlı grubu ile Ergani vilayeti içinde o yörede hükümet muhalifleriyle temaslarda bulunmak ve Cumhuriyet aleyhtarı propagandalar yapmak üzere bir gezintiye çıkmıştı. Piran köyünde temaslarda bulunurken adli makamlar tarafından aranmakta olan grubundaki iki suçluyu jandarmalar yakalamak istemişlerdi. Adamları Şeyh Said'in emriyle jandarmalardan birini yaralamış, diğerinin silahlarını almış ve telgraf hattını kesmişlerdi. Bununla da yetinmeyip, hani Palu gibi kasabaların hapishanelerine ve hükümet konaklarına da saldırarak orada bulunan jandarmaları esir almışlardı. Böylece uzun zamandan beri hazırlanmakta olan bir ayaklanma hareketi vaktinden evvel patlak vermiş oluyordu. Çankaya'da Atatürk'ün bridge arkadaşları bir kış akşamı köşkte bir bridge partisine davetliydiler. Kar atıştırmaya başlamıştı. Buna rağmen konukların hepsi gelmişti. Salona birkaç bridge masası kurulmuştu. Vali Rıfkı ve Yakup Kadri Atatürk'ün masasında oynuyorlardı. Başbakan Fethi Bey ve İsmet Paşa başka başka masalarda oturuyorlardı. İsmet Paşa masadaki arkadaşlarına bir yıl önce yine böyle çok karlı bir günde yeni taşındığı evinde elçilere verdiği daveti anlatıyordu gülerek. Kar o kadar çok yağmıştı ki davete gelen elçilerin arabaları yerlerinden kıpırdayamaz hale gelmişti. Evine yürüyerek dönmeye mecbur kalan İngiliz Büyükelçisi George Clark, kurtlar bizi parçaladığı takdirde kurtların parçaladığı insanlardan ilk defa olarak kar üstünde fırak ve silindir şapka artıkları kalacak demişti. Masa arkadaşları sigara dumanlarını savurarak kahkahaları patlatmışlardı. Cumhuriyeti kuranları bir başka kurdun yemeğe hazırlandığını henüz bilmiyorlardı. Ankara'yı başkent ilan ettikleri ilk yıllarda ne Türkler Ankara'ya ailelerini getirmişti ne de ecnebiler bu şehirde yerleşme niyeti göstermişlerdi. İki yıl sonra bu durum giderek değişiyordu. Elçilikler yavaş yavaş kiraladıkları evlere taşınmaya başlamışlardı. İlk taşınan Ruslar olmuştu. Amerikalılar Evkaf'ın yeni yaptırdığı küçük evlerden birini kiralamışlardı. Fransızlar kale yamacındaki Osmanlı Bankası'nın deposunu bir kabul salonuna çevirip yerlere halılar yayarak ilk davetlerini vermişlerdi. Balolar, süvariler hala pek seyrekti. En büyük eğlence bu bilinç geceleriydi. Gecenin ilerlediği saatlerde yavere Atatürk'e bir şifre getirdi. Atatürk raporu okudu. Yüzünde acı bir ifade belirdi. Yavere, al bunu Fethi Bey'e götür dedi. Yaver zamanın başbakanı Fethi Bey'in omuz başında durdu, bekledi. Oyunun en can alıcı yerinde rahatsız edilmekten sıkılmış görünen başbakan, yavere ne var diye sordu. kendine uzatılan raporu aldı, bir göz attı ve sonra bakarız diyerek raporu geri uzattı. Atatürk yaveri yanına çağırdı. Şimdi de şifreyi İsmet Bey'e götür dedi. İsmet Paşa'nın o sırada hükümette hiçbir vazifesi yoktu. Yanına yaklaşan yaverin elinden raporu aldı, bir göz attı, onu bıraktı, iskendesini geri çekerek bir sigara yaktı ve raporu dikkatle okudu. Birkaç nefese derin derin içine çektikten sonra raporu baştan okudu. Son derece düşünceli bir ifadeyle raporu katladı ve yavere verdi. Atatürk her iki arkadaşının da davranışını dikkatle izlemişti. Dikkatini yeniden oyununa vermeden önce arkasında durmakta olan Kılıç Ali Atatürk'ün alçak sesle işte İsmet'in farkı dediğini duydu. Fethi Okyar'ın başbakanlığında bulunan hükümet ilk günlerde Şeyh Said isyanını basit bir olay olarak değerlendirmişti. Yerel zabıta güçlerinin isyanı bastırabileceğini zannediyordu. Oysa olay müferit ve yerel bir zabıta olayı değildi. İki yıldan beri çeşitli kollardan hazırlanmakta olan ve bütün memleketi içine almak üzere planlanmış bir hareketin başlangıcıydı. İçinde yabancıların ve özellikle İngilizlerin parmağı vardı. Hedefi halkı din propagandasıyla ayaklandırıp Doğu ve Güney illerinde bağımsız bir Kürt hükümeti kurmak, memleketin diğer kesimlerinde ise cumhuriyeti yıkarak yabancıların vesayetinde padişahı geri getirmekti. 1920'li yıllarda devlet adamları arasında sarayın kaybettiği itibarı dengelemek amacıyla milleti hilafet müessesesi etrafında toplamak düşüncesi oluşmuştu. Zamanın şehri Stavlı Mustafa Sabri Efendi, Ferit Kiraz Hamdi Paşa, Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey, Marif Nazırı Rıza Tevfik Bey gibi sonradan 150'liklerin arasına girecek devlet adamlarının başı çektiği bir dernek kurulmuştu. Şimdi bu derneğin yurt dışına kaçmış veya sürülmüş üyeleri son Osmanlı Padişahı Vahdettin'i de alet ederek ve Kürdistan'a muhtariyet verme sözüyle Kürtçülerle işbirliği yapıyorlar, İngilizlerden aldıkları yardımla isyanın yayılmasına çalışıyorlardı. Maksatları Cumhuriyeti yıkıp yerine hilafeti getirmekti. İsyanın yayıldığı Doğu ve Güney ilerinde dağıtılan bildiriler Cumhuriyet'e, Atatürk'e, orduya, devlet memurlarına çok ağır küfürler ve ithamlarla doluydu. Ayrıca bu bildirilerde halkı can evinden vurmak için şimdilerde çok iyi tanıdığımız bir not daha vardı. Din mahvoluyor, İslamiyet ayaklar altına alınıyor, dinin korunması ve yaşatılmasına Şeyh Said Allah tarafından memur edilmiştir. Füreyya anneannesiyle teyzesinin endişeli konuşmalarına bir ipucu bulmak için gazeteleri dikkatle incelemekten vazgeçmiyordu. Yine de 21 Şubat 1925 tarihli gazetede İstanbul'da istirahat etmekte olan İsmet Paşa'nın Ankara'ya gitme ve istasyonda Atatürk tarafından karşılanma haberi gözünden kaçtı. Oysa bu haber hem bir hükümet değişikliğinin hem de isyanı bastırmada etkili olmuş Takrir-i Sukun, dipnot, 1925'te kabul edilen hükümete sansür ve sanıkları istiklal mahkemelerine sevk etme yetkisi veren yasa, yasasının ipucuydu. Bu arada Cumhuriyet karşıtları rejimin yıkmanın tek yolunun Mustafa Kemal'i öldürmekten geçtiğine karar vererek Ankara'da, Bursa'da ve birkaç başka yerde suikast girişiminde bulunacaklardı. Bu suikastlerin birini de İzmir'de planladılar. Tertipçiler tetiği çekmek için kemer altında Mustafa Kemal'in arabasının ister istemez yavaşlamak zorunda kalacağı bir nokta seçmişlerdi. Kalabalığın arasına saklanan katil onu vurduktan sonra halkın arasına karışarak izini kaybettirecekti. Ne var ki Mustafa Kemal'in treni İzmir'e beklenen zamanda hayli gecikmeli gelebildi. Bu gecikmeyi cinayetin anlaşılmış olmasına yoran tertipçilerden biri olayı İzmir valisine ihbar etti. Aklı sıra bu erken ihbarı affedilme hakkını kazanacaktı. Sanıklar ve şüpheliler hemen tutuklandılar. Tutuklananlar arasında muhalefet hareketine iştirak edenler de vardı. Kazım Karabekir Paşa da tutuklananlar arasındaydı. Türk isyanı geleceğin tehdidi ve Mustafa Kemal'e arka arkaya suikast teşebbüsleri hükümeti paniğe düşürmüş, bu tertiplerle ilgisi olmayan bir takım masum insanlara da suçlu gözüyle bakılmasına yol açmıştı. Karabekir Paşa ısrarla Başbakan İsmet İnönü'yü görmek istedi. İnönü karakterini çok iyi bildiği eski silah arkadaşını tutuklular arasında görünce hemen salıverilmesini emretti. Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey, Başbakan İnönü ve İstiklal Mahkemeleri reislerinden biri olan Kılıç Ali'nin emirleri arasında sıkışmıştı. Önce İnönü'nün emriyle salınan Kazım Karabekir, Kılıç Ali'nin bastırmasıyla yeniden tutuklandı. Bu olayda karşı karşıya gelen Kılıç Ali ve İnönü, hayatları boyunca birbirlerine husumet duyacaklardı. Kılıç Ali rejimi ve Atatürk'ü korumak için tüm kozlarını oynadığını ileri sürüyor, İnönü de onu toplum hayatında olmaz yaralar açmakla suçluyordu. Freya ile Tatiana, okulun arka avlusunda teneffüste duvara yaslanmış konuşuyorlardı. "Bunlar hiç ama hiç kimseye söylemeyeceğine söz ver. Kur'an üstüne yemin et," dedi Freya. Tatiana gülmeye başladı. "Ay pardon, hep unutuyorum dininin başka olduğunu. İncil üzerine yemin et." "Kutsal ruh ve Meryem ona üzerine yemin ederim, tamam mı?" "Tamam." "O hapisten çıkmıştı Tatiana, Üsküdar'da oturuyordu. Yine hapse atılmış." "Kim?" "O işte, Cevat dayı, umumi afta çıkmıştı." "Ya, niye Üsküdar'da oturuyordu, evine dönmedi mi?" Eve dönmesi yasaktı. Annemin dayısının Üsküdar'daki evine yerleşmiş. Onun kızıyla evlenmiş. Bir de oğlu varmış Sina adında. Sen nereden biliyorsun bunları? Aliye teyzem anlatıyor. Annemin ve Ayşe teyzemin yanında dayım konuşmamız yasak. Ama Aliye ile konuşuyoruz. Anneannem onu sık sık görmeye gidiyormuş. Sen onu dedeni vururken gördün mü Freya? Freya bir an ilginç olmak için gördüm demeye yeltendi ama dürüstlüğü ağır bastı. Görmedim, Afyon'daydılar, kaza olmuş. Herhalde, insan babasını vurur mu hiç? Değil mi ya, dedi Freya. Arkadaşı Cevat dayısının suçsuzluğuna inandığı için sevinmişti. Her ne kadar onu ancak hayal meyal de hatırlasa, ailenin bir ferdi olduğu için dayısını korumak ihtiyacını duyuyordu. Tatiana, dayımın başı yine derde girmiş galiba. Anneannem bütün hafta sonu ağlayıp durdu. Kaç gündür odasından çıkmıyor, hep yatağında yatıyor. Neden ağladığını sordum ama bana hiçbir şey söylemedi. Bir yeri ağrımıyormuş, hasta da değilmiş. Aliye teyzenin sor, o söyler, dedi Tatiana. Söyledi zaten. Ben annemle babama veya Şakir'e kötü bir şey olduğunu zannettim ve çok üzüldüğüm için söyledi. Ne dedi? Üzülüp durma, seninkilerle alakası yok. Cevat abi yine başını belaya sokmuş, alıp götürmüşler, hapse tıkmışlar, dedi. Yine birini mi vurmuş yoksa? Yok, bu sefer yazı yazmış. Freya, yazı yazdı bir insan hapsedilir mi? Atma, dedi Tatiana. Aslında şu hiç görmediği Cevat dayının babasını vurma hikayesine de pek inanamıyordu. Freya nereden uydururdu bunları? Babası ona, çocuklar büyürken böyle masallar uydurmaya meraklıdırlar. Hayal güçleri fazla işler. Bu da büyümenin bir parçasıdır. Öyle her duyduğuna inanma, demişti. Ne kadar da doğruydu. Anneannenin odasına kapanarak ağlayıp durduğu günlerin birinde pek ender gördükleri Nedim dayı onları ziyarete geldi. Anneannenin odasına girdi, kapıyı kapadılar, uzun süre içeride fısır fısır konuştular. Freya yanlarına girmek istediğinde, rahatsız etme onları canım, bırak baş başa konuşsunlar, dedi Aliye. Freya büyük dayısının niçin geldiğini yine Aliye'den öğrendi. Ailede sadece Aliye koyuyordu zaten onu adam yerine. İstiklal mahkemelerinden birinin reisi dayımın silah arkadaşı mıymış neymiş? Onunla görüşmeye gidecek Ankara'ya Cevat abimin affı için, dedi. Aliyuşa, İstiklal Mahkemesi nedir? Kötü bir şeydir canım. İnsanı sorgusuz sualsiz asıverir. Ya, ama sadece vatan hainlerini. Cevat dayı vatan haini değil ki. Elbette değil. Sadece dilinin teki o, dedi Aliye. Kılıç Ali Nedim Bey'i makamında kabul etti. Hay hatır sorduktan sonra lafı fazla uzatmadı Nedim Bey. Asaf, Kılıç, şu yeni adına da alışamadım gitti birader. Ben alıştım dostum, bana da yakıştı yani, ne dersin? Yakıştı, evet, güle güle kullan, hayırlı olsun. Ben seni benim yeğen için rahatsız ettim. Bir süredir İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyor. Allah Allah, dedi Kılıç Ali. Suikast olayına karışmış bir akraban olduğunu bilmiyordum. Suikast ile ilgili değil, bizim Cevat Şakir Tan gazetesinde münasebetsiz bir yazı yazmış da. Ha, şu mesele. O dava bende değil azizim. Ona bizim Kelali bakıyor. Allah aileye kolaylık versin. Pek aksi heriftir. Ablam çok yaşlı ve hastadır Asaf, Kılıç. Hepimiz o yetiştirmiştir. Hatırı çok büyük. Yıllardan beri gözünün yaşı dinmedi bu oğlanın yüzünden. Aslında Cevat'ın yazdığı bir asker kaçağının acıklı hikayesidir. Memleket meseleleriyle, hükümet isyanla filan alakası yok bu yazının. Ne diye korkuyorsunuz? İdam gerektiren bir suç değil ki bu. Ailede vereme istidat var. Bunun da ciğeri iltihaplanmış. Hapiste uzun süre kalması verem olmasını kesinleştirir. Amcası da böyle hapishanelerde vereme yakalanıp öldüğü için anasının gözünün yaşı dinmiyor. Dava uzadıkça uzuyor. Reis olayı tamamen bir cinayet mahkemesi haline sokmuş. Cevat'ı idam isteğiyle yargılıyormuş. Nedim, ben bir meşgul olayım, sana haber veririm, dedi Kılıç Ali. Dostum, sırf bu iş için geldim buraya kadar. Çok bedbaht, çok yaşlı bir ananın ricasını iletmek için. İşimin başına dönmeliyim. Beni ne zaman haberdar edersin? Öğleden sonra uğra, dedi Kılıç Ali. Öğleden sonra Nedim Bey yine Kılıç Ali'nin karşısındaydı. Bizim Kelali Afyonlu olduğu için senin yeğene yıllardan beri kin beslermiş. Cevat'ın yazısından dolayı filan değil, resmen babasını vurma suçuyla yargılıyormuş meğer. O davaya bakıldı, hüküm giydi ve affa kadar yattı zaten içeride, dedi Nedim Bey. Biliyorum, öğrendim. Ne olacak şimdi? Nedim, hatırın büyüktür. Omuz omuza savaştık. Buraya kadar gelmişsin. Elimden geleni yapacağım. Şu anda Kel Ali ile dalaşmanın hiç zamanı değildi ama elimden geleni yapacağım. Üzülme, dedi arkadaşına. Kılıç Ali İnönü'nün dostlarını kollamak istemedi. Ama Trablusgarp Harbi'nden arkadaş olan Nedim Bey'in yeğenini Kel Ali'nin gazabından korumayı başardı. Cevat Şakir Bodrum'da 3 yıl sürgüne mahkum edildi. Bu karar Cevat Şakir'in olduğu kadar zaman içinde Allah'ın Batı Anadolu'da unuttuğu sakin ilkel bir Ege kasabası olan Bodrum'un da kaderini değiştirecekti. Yüzleşmeler. Freya yanında getirdiği bütün kitapları okuyup bitirmişti. Almanca dergilerden pek bir şey anlamıyordu. Hava berbattı. Canı o kadar sıkılıyordu ki bin pişmandı Viyana'ya geldiğini. Oysa annesine mektup yazıp babasına refakat etmek için buraya gelmeye kendi gönüllü olmuştu. Bir hastaya bakmanın o hasta sevgili babası bile olsa hiç de kolay olmadığını tecrübeyle öğreniyordu işte. Pencereye yürüyüp gökyüzüne baktı. Geldiği günden beri puslu ve karanlıklı gökyüzü. Birazdan bardaktan boşanırcasına bir yağmur indireceği belliydi. Biraz hava almaya çıkacak olsa sırılsıklam ıslanacaktı. Masanın başına geçip Aliye'ye mektup yazmaya başladı. Söylemişti ona Alyosha, sen hem ablam kadar iyi hasta bakıcı olamazsın hem de o kasvetli şehir içine baygınlıklar basar demişti. Ama o Aliye'yi değil Fahri Nisa'yı dinlemişti. Bu fırsatı kaçırma Füreya. Viyana dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biridir. Sarayı gezersin, bir iki konsere, operaya gidersin. Bu arada ablam da biraz dinlenmiş olur. Sinirleri ne kadar bozuk biliyorsun. Süreyya'ya annesine yardımcı olmak kadar Viyana'yı görme, operalara gitme fikri de cazip gelmişti. Ah elleri kırılardı da yazmayaydı o mektubu. Sevgili anneciğim, son zamanlarda ne kadar yoruldunuz, üzüldünüz. Fakülte bu ay sonu kapanınca müsaade edin, sizden nöbeti ben devralayım. Babamın çok daha iyi olduğunu yazıyorsunuz. Gözünüz arkada kalmaz. Siz adaya gider dinlenirsiniz. Kür tamamlanana kadar babamı ben refakat ederim. Mektubunda görmek istediği operalardan, yazlık kışlık saraylardan, oturup bir çikolatalı pasta yemek istediği şık pastanelerden, kafelerden hiç söz etmemişti. Onları sadece Fahri Nisa ile konuşmuşlardı. Aliye ise onun Viyana'ya gitmesinden çok ablasının İstanbul'a dönmesine karşıydı sanki. Hasta bakmayı sen kolay mı zannediyorsun demişti. Gitmek istiyorsan git ama ablam da orada kalsın. Şimdi Aliye'ye yazacaktı. Haklı mısın Alyoshacığım diyecekti. Keşke annem de burada olsaydı. Çünkü babamı bir saatten fazla yalnız bırakamıyorum. Bir saatin içinde ise değil operaya, müzeye bile gidip dönmek mümkün değil. Zavallı babacığımın kemikleri sanki teker teker parçalanıyor. Ayağa kalkmak için mutlaka birinin yardımına muhtaç. Başucunda duran gözlüğünün uzanması bile ona ızdırap veriyor. 24 saat hemşire tutamadığımız için onun her türlü ihtiyacını ben karşılıyorum. Ancak sabah saatlerinde ona bakım yapılırken biraz çıkıyorum. Bir nefes almak için. Ama hava o kadar berbat ki geldiğimden beri güneş yüzü görmedim. Keşke seni dinlemiş olsaydım. Emin Paşa 2 yıla yakındır felaketlerle boğuşmaktaydı. Eskişehir'de kol ordu kumandanlığı yapmaktayken hakkında yapılan bir ihbarla hayatı cehenneme dönmüştü. Ahlaki bir neden istifası istenmişti. Milli mücadelenin başlamasıyla yıllarını verdiği Osmanlı ordusundan istifa ederek bu kutsal hareketin içinde yer almış olan bu şerefli asker hakkındaki ihbarı öğrenince istifa etmemiş, askeri mahkemede yargılanmayı tercih etmiş ve aklanmıştı. Bu tatsız olay Eskişehir'de gelişirken Füreyya İstanbul'da okuldaydı. Ailenin değişik katlarını işgal ettiği Şakir Paşa apartmanında anneannesi Aliye ve Suat dayısı ile birlikte kalıyordu. Üst katlarında Ayşe teyzesi ve ailesi, giriş katında Şakir Paşa'nın ilk evliliğinden olan Asım dayısı ve karısı oturuyorlardı. Annesi ve babası Eskişehir'de oldukları için onların 1. kattaki daireleri boştu ama kiraya verilmemişti. Süreyya tüm ailesinin yaşadığı bu ortamda hiç yalnızlık çekmiyordu. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri para sıkıntılarının dışında her şey daha bir rayına oturmuş gibiydi. Cevat Genel Af'tan yararlanarak hapisten çıkmış, Üsküdar'da dayılarından birinin evine yerleşip dayısının kızı Hamdiye ile evlenmişti. Sari İsmet Hanım elinde avucunda ne varsa gizli gizli oğluna yolluyordu. Yetmezmiş gibi bir de Süreyya'nın babasının hastalandığı haberi gelmişti. Emin Paşa çok ızdıraplı bir sinir hastalığına yakalanmıştı. Belkemi iltihap içindeydi. Süreyya okul olduğu için babasını görmeye gidemedi. Annesi de zaten kızının Emin Paşa'yı bu halinde görmesini istememişti. Bir süre sonra babası hastalığı nedeniyle ordudan istifa etmiş ve tedavi görmek üzere Viyana'nın yolunu tutmuştu. Süreyya bu yolculuk için annesinin aileden kalma çok değerli mücevherlerinin satışa çıkarıldığının farkındaydı. Ayşe teyzesi mücevhere çok meraklı olduğu için Hakkiye, Süreyya'ya satılacak olan parçaları son kez göster de ince zevkin ne demek olduğunu yakından görsün. Bir daha böyle mücevherleri görmeyebilir dediğinde annesi, Süreyya mücevherin değil, sağlığının kıymetini bilsin diye terslemişti kardeşini. İşte şimdi uzun ve meşakkatli bir tedavinin sonuna yaklaşıyorlardı. Süreyya kapı vurulunca irkildi. Uzun boylu doktor ve hemşireler sabah vizitelerini yapmak için içeri girdiler. Babası uyukluyordu. Doktor Emin Paşa'nın incecik kalmış bileğini tuttu. ''Bakın her Emin'' dedi. ''Bugün kolunuzu kaldırıyorum ama canınız fazla açılmıyor. Bu iyi işarettir. Bu ayın sonunda sizi tıpış tıpış yürüteceğime eminim.'' Babası gülümsedi. Zavallı adam. Izdırabını etrafına belli etmemek için büyük bir çaba harcıyordu. Doktor Süreyya'ya döndü. ''Sizinle konuşmam gerekiyor Fräulein'' dedi. ''Babanızın fiziksel tedavisi sonuçlanmak üzere. Ama bazı ilaçları kesemeyiz. Biliyorsunuz bu ızdıraplı hastalığa bir ruhi travma sebep olmuş.'' Ağrı ilaçlarını azaltıyorum ama yeni haplar vereceğim. Bu pembe hapları en az 1 yıl daha kullanması gerekecek. Moralinin hastalığın seyriyle çok yakın ilişkisi var. Onu stresli ortamlardan uzak tutmalı, asabileşmesine imkan vermemelisiniz. Yoksa ağrılar geri gelebilir. Bu söylediklerimi babanıza tercüme etmeyin ama siz bilin ve dikkatli olun. Freya ağzı açık baka kaldı. Nelerden bahsediyordu bu adam? Neler olmuştu onun bilmediği? Babam, ruhi bir bunalım mı geçirdi demek istiyorsunuz? Sesi titriyordu. Bu hesaplanmalar ani ruhi sarsıntıların ve büyük üzüntülerin neticesidir çoğu kez. Babanızda bir travma yaşadığını inkar etmiyor. Ona ihtimamla bakınız ve sürtüşmelerden uzak tutunuz. Sevgi ve huzur her şeyin ilacıdır. Freya doktorlar gittikten sonra Aliye'ye yazdığı mektubu buruşturarak çöp sepetine attı. Yatağın ayak ucundaki koltuğa oturdu, gözlerini babasına dikti ve çok iyi tanıdığı bu yüze dikkatle bakmaya başladı. Emin Paşa gözleri kapalı, sakin sakin yatıyordu. Hasta adamın yüzünde daha önce hiç fark etmemiş olduğu elini görür gibi oldu. Dudaklarından aşağı doğru ve kaşlarının üstünde ikişer derin çizgi oluşmuştu. Ne aptal, ne budala bir insandı o. Bir de ailede en uçarı, en dengesiz kızın Aliye olduğunu söyler dururlardı. Asıl dengesiz kendisiydi. Kendi sorunlarına öylesine kapanmıştı ki babasının çektiklerini fark edememişti. Bir yaş usul usul akmaya başladı çenesine doğru. Babası gözlerini açıp kızına baktı. Ağlıyorsun Freya dedi. Çok sıkıldın değil mi canım kızım? Senin yaşında bir insanı hasta yatağının başına dikmek ne büyük bir akılsızlıktı. Bu kasvetli odada sıkıldın yavrum. Haydi bana yardım et, tuvalete kadar gideyim. Sonra çıkar biraz hava alırsın. Birkaç saat dönme. Bir şeye ihtiyacım olursa ben zile basar, hemşireyi çağırırım. Freya hıçkırmaya başladı. Babacığım, benden neleri sakladınız? Bir dram yaşamış olduğunuzu biliyorum artık. Ne olur, bana da anlatın. Neler diyorsun sen Freya? Ne dramı? Nereden çıkarıyorsun bunları? Ordudan niye istifa ettiniz baba? Hastalandığım için görmüyor musun halimi? Sizi bu hale sokar nedir bilmek istiyorum. Bunlar geride kaldı kızım. Baba, ailemin başına gelenleri benim de öğrenmeye hakkım var. Benim duyduğumu kabul edin. Bakın liseyi de üniversiteyi de bitirdim. Hayata hazırım. Siz demez miydiniz bana güçlü, sebatlı bir kız olduğumu? Öyleyse dertlerinizi niye paylaşmıyorsunuz benimle? Niye beni adam yerine koymuyorsunuz? Estağfurullah kızım. Lütfen baba, lütfen. Benden saklamayın. Hayatı başka türlü öğrenemem. Bazı özel meselelerim oldu. Ordudan ayrılmanız özel sebeplerle değildi herhalde. Freya, bazı şeyler kurcalanmamalıdır. Baba, eğer bana olan biteni anlatmazsanız size hep çok gücelik kalırım. Beni de derslerinize ortak etmenizi istiyorum. Bakın üniversiteyi bitirdim. Her istediğinizi yaptım. Şimdi de siz benim istediğim bir şeyi... Ne olur babacığım. Derdinizi bilirsen belki de bir yardımım dokunur. Bir yaş tanesi çenesine doğru yuvarlandı.